Ayrım 20. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 207. 74. 12 Mart'ta Profesör Dumas 75. yaşını dolduruyordu. Ama o bugün doğum günü olduğunu unutmuştu ve masanın üzerinde Marie'nin 75 mumla süslediği kocaman pastayı görünce çok şaşırdı. Sabahtan başlamıştı telgraflar, armağanlar, çiçekler yağmaya eve. Dumas'ı yalnızca dostları ya da bilim adamları değil, hiç tanımadığı kimseler de kutluyorlardı. Gelen kutlama telgrafları içinde Profesör Işininkinin de bulunmasına canı sıkıldı Duman'ın. Utanmaz herif. Sanki ondan böyle bir şey yapmasını isteyen varmış gibi. Yüz karası davranışlarda bulunup Nivea'yı övmüştü ya, şimdi aklı sıra kendini sigortalıyor. Telgrafı kağıt sepetine fırlattı. Bu numaralarla dürüst insanların arasına sokulamazsın. New York'tan Profesör Adams'tan da bir telgraf gelmişti. Kutlama sözlerinden sonra şunları eklemişti Adams. Amerika'da bulunduğunuz günleri, özellikle de benim evimdeki akşamı herhalde üzülerek anımsıyorsunuzdur. Ama size şunu söylemeliyim ki, çok zor bir zamanda yaşıyoruz ve insan bazen kendine özgü olmayan, tatsız davranışlarda bulunmak zorunda kalıyor. Dumas Adams'ın kuru, akıllı yüzünü, kederli gülümsemesini anımsadı ve korkuyor diye mırıldandı kendi kendine. Ama insan sağa sola dalkavukluk etmekle ya da onun yazdığı gibi kendine özgü olmayan davranışlarda bulunmakla ne kazanabilir ki? Mevki, konfor, yaldızlar ama çok mu gerekli şeyler bunlar insan için? Üstelik bir bilim adamıysan ve de 60'ını geçmişsen hiçbir şey kazanamaz. Yalnızca kendinden kaybeder ve geriye kala kala şu ahmak dedikleri bir şey kalır. Yazık, bir rişe değil Adams. Bambaşka yaşayabilir oysa. Figiak'tan bir kadın yün bir yelek göndermişti armağan olarak. Kendisinin ördüğünü yazmıştı yeleği. Profesörün soğuk almaktan korunması gerekirdi. Hep yollardaydı. Barış için savaşıyordu. Kendisinin bir tek oğlu vardı ve o da Maki'de ölmüştü. Savaşın büyük bir acı olduğunu çok iyi biliyordu. Burgonyalı bir şarap yapımcısı ileride olabilecek görkemli bir ailesel tören için yıllarca gizlediği bir şişeyi göndermişti. Bugün bizim büyük ailenin, tüm Fransa'nın bir bayramıdır. Bu yüzden size bu şişeyi gönderiyorum ve biz de burada sizin barışın ve mutluluğun basit ve yoksul insanların zaferine kadar yaşayabilmeniz dileğiyle içiyoruz. Siz olağanüstü bir insansınız, siz bizim yoldaşımızsınız. Kendi aramızda hep bizim Dumas diye söz ederiz sizden. Bir oyma ustası da üzerinde çok karışık desenler bulunan bir baston göndermişti. Üzerinde bir ay çalıştım, bu bastonu bir sergide satın almak istediler. Eskiden bayırlarda, tepelerde yürürdüm bu bastonla ama artık yürüyemiyorum. Sizden 2 yaş büyüğüm ben ama siz her yere gidiyorsunuz, çok dolaşıyorsunuz. Size iyi gelecektir bu baston. Çok yükseklere, zirvelere tırmanıyorsunuz. Oralardan bilim de, basit insanların yaşayışları da görünür. Çok, pek çok yaşayın ve unutmayın. Siz bastona değil, halkın sevgisine dayanıyorsunuz. Dumas cebinden kocaman bir mendil çıkardı ve gözlüklerini sildi. Neler hissediyor şu insanlarımız? Muhakkak abartıyorlar hizmetlerimi. Gençler şimdi daha çok şey yapıyorlar. Bilginliğime gelince o da abartılıyor. Sıradan bir insanım ben. Ama sıradan insan var mıdır? Bu mektuplar heyecanlanmadan okunabilir mi? Bakıyorsun da bazen insanlar yollarda koşuşuyorlar, mağazalarda bir itişip kakışma, arabalar caddelerde gidip geliyor, gazeteler saçma sapan şeyler yazıyorlar, halk için hiçbir şeyin fark ettiği yok diye düşünüyorsun. Ama hayır, halk her şeyi görüyor, anlıyor ve de yine halk son sözünü söylememiş durumda daha. Akşama doğru Mado geldi. Kocaman, koyu kırmızı güller getirmişti. Dumas onu öptükten sonra hemen lojanı sordu. Mahkeme ne zaman? Belli değil daha. Dün La Roche'den bir yoldaş geldi. Herkes büyük bir öfke içindeymiş. Mahkeme atamaya korktuklarından işi uzatıp duruyorlar. Daha neler? Lojan kendini kaybedip bir çılgınlık yapsın hiç sanmam. Olağanüstü bir halkımız var Mado. Nis'ten geldiğinde sana bunun bir başlangıç olduğunu söylemiştim. Anımsıyor musun? Bir bak şöyle çevrene. Her yerde grev. Her yer kaynıyor. Ya parlamento? Bir bu eksikti. Jandarma getirmek parlamentoya. Bizimkiler de iyi dayanmışlar ama. 2 yıl önce halkın artık yorulduğu, işin ucunu bırakacağı düşünülebilirdi. Oysa şimdi tıpkı direniş günlerinde olduğu gibi. Biliyor musun, 940'ta ben de bezmiştim artık. Ülkenin pes ettiğini kabul etmek çok acı oluyor. Ama aptallıkmış bunlar. Şimdi dünya görecek Fransa'nın ne demek olduğunu. Mado ona hem hayranlık hem de endişe dolu bakışlarla bakıyordu. Kimse ona 75'inde diyemez. Ömrünün her günü gevşeklikten uzak, tam bir gerginlik içinde geçiyor. Çalışıyor, konuşuyor, söylev veriyor. Oysa doktorlar uyarıp duruyorlar. Kalbi çekemez bunca yükü diyorlar. 2 enfarktüs geçirdi zaten. Eğer Stockholm'a gitmekten vazgeçmezse sonu kötüye varabilir. Profesör Duvier'in söyledikleri aynen bunlar. Dumas, Madu'yu bırakmadı. Yemeği birlikte yiyeceklerdi. Şarabı görüyor musun? New Saint George, 1920'den kalma, eşsiz bir şeydir herhalde. Bugün ben senin deden olacağım, sen de benim torunum. Zaten 75 mumlu bir masada bir tek bile çağrılının bulunmaması hiç de ince bir davranış değil. Yemekte Dumas geçmişi andı. Lansiyelere gidişlerini, Madu'nun çocuk resimlerine bakışını, Madu koparırcasına almıştı defterini. Bu resim kötü demişti. Yarın daha güzelini yapacağım. Annem, ağaç ve ay. Ayın üzerinde de iki minik kuş. Sonra ağır hastalanmıştı Madu. Kızıla yakalanmıştı. Dumas bütün gece başında beklemiş, Marcelini yatıştırmıştı. Sabah Doktor Morio gelmiş ve birden gülümsemişti. İyileşiyor. Pek az gülerdi Doktor Morio. Gülmekten utanırdı. Hatta bazen başını çevirir de öyle gülerdi. Mutlaka bir gizli alayla konuşurdu. Çok iyi adamdı. Rene'nin birçok yanı ona benziyor. Utangaçlı örneğin. Ya da buna başka bir şey söylemek gerek. Tam o değil çünkü. Rene'nin laboratuvardan kovulduğunu biliyor musun? 1 Mart'ta kovmuşlar. Düşünebiliyor musun? Geçenlerde iki öğrencinin kovulmasını protesto için benden imza almaya gelmişti. Kendinden tek söz etmedi. Başına gelenleri dün Profesör Duye'den öğrendim. Şu işe bak, başarıyla çalışıp duran bir adama haydi bakalım diyorlar. Profesör Brunel'in işi bu. Tanırım kendisini. Richer'in bir eşidir. Politikaya karışmam ben ama ufacık bir şey olsun burnunu havaya dikip rüzgarı koklar. İhtiyar tilki. İyi ki Rene bir şeyler yapmaya zaman bulabildi. Nasıl olsa gözlemleri var. Oturup yazabilir artık. İhtiyar Morio görse nasıl sevinirdi. Tabii göstermezdi mutlandığını. Hatta tam tersine homurdanırdı. Rene'nin ne inciler döktürmüş olabileceğini tahmin edebiliyorum. Babanla nasıl da canını çıkarırcasına uğraşırdı. Ama severdi babanı. Maurice bir aptallık yaptığı zaman kızar, küplere binerdi. İyi adamdı Maurice ama biraz havaiydi. Doktor Morio iki bacaklı kelebek derdi ona. 40 yıl önce tanımıştım kendisiyle. O zamanlar bekardı, şiir yazardı, orkideleri çok severdi ve hiç değişmedi. 40 yıl önce neyse şimdi yine o. Geçenlerde kendisine uğramıştım. Oldukça iyileşmiş, dolaşabiliyor bile hatta. Bana kurtuluşun kırların sadeliğinde olduğunu, herkesin birbiriyle barışması gerektiğini anlattı. Bedi'nin dürüst olduğunu söyledi. Yalnızca Nive'ye sövdü. Şiire ihanet etti diyor onun için. Ne diyorum sana, tam çocuk. Corbey de hazırladığı yemekleri anımsıyor musun? Başına ahçı külahını geçirir, heyecanlanırdı. Ya hoşunuza gitmezse yengeç sosu? Çok geleni gideni olurdu. Herkese inanırdı. Hiç unutmam. Bir gün bir Arjantinli getirmişti. Dahi kompozitör. Oysa adam usta bir yan kesiciden başka bir şey değilmiş. Yemek sırasında Morris'in cüzdanını yürütüvermiş. Bazen çok ilginç kişiler gelirdi. Bir Rus mühendis gelmişti bir gün. Tartışmışlardı da Nive yemyeşil kesilmişti hani. Anımsadın mı? Alçak gönüllüyle büyülemişti o Rus beni. Ne o? Neden kederlendin öyle? Geçmişe yanmak için... Daha yaşın çok genç. Bana bakma, ben yaşlıyım artık. Şöyle bir anımsayıverdim mi hemen duygulanıyorum. Hiç Rusya'ya gitmemiş olmam öyle bir gücüme gidiyor ki. Kısa süre önce bir çağrı aldım. İster Nisan'da ister Kasım'da gelebileceğimi yazıyorlardı. Nisan'da gidemem. Kitabı bitirmem gerek ama sonbaharda muhakkak gideceğim. Ta ki kalbim bir oyun oynamasın. Marie Mado'ya kahve getirdi. Dumas içini çekti. Bir fincancık da ben içebilsem ah. Ama yasak. Her şey yasak bana zaten. Çok sıkıcı bir şey bu. Söylesene, bu sıralarda Pierre'i görebilir misin? Huma için bir yazı istemişlerdi. Söyle, muhakkak yazacağım ama ancak döndükten sonra. Şimdi yetiştiremem çünkü Cuma'ya uçuyorum. Mado ona yaklaştı. Ellerini avucunun içine bıraktı. Sevecenlikle okşadı. Söylememe izin ver. Hem bugün torunun değil miyim senin? Kendini korumalısın hepimiz için. Stockholm'a gitmen hiç doğru değil. Gene mi bir yasak? Kahve içmem doğru değil. Tamam, boyun eğiyorum ama Stockholm'a muhakkak gideceğim. Julia Curie atom bombası sorununu gündeme getireceğini söyledi. Ne kadar önemli bir durum. Anlamıyor musun? Ama sana transit vizesi vermezler. Uçağa da binemezsin. Bu herkesin bildiği bir şey. Kızma ama kendini koruman gerek. Bugün seni kutlayanlar için. Ben de onlar için, bana inanan insanlar için gidiyorum zaten. Onlara, yalnız onlara da değil, başkalarına da söyleyecek şeyler var. Profesör Adams'dan bir mektup aldım. Amerikalı bir bilim adamı bu. Antropolog. Gözünde at gözlükleri var. Şu namuslu, dürüst dedikleri cinsten. Ama içine baktığın zaman hiç de dürüst değil. Ödleyin teki. Korkuyor. Belki de hiçbir şey anlamıyor. Utandırmak gerek onları. Aslında yapılacak pek çok şey var. Hareketin kapsamını genişletmek gerek. Bir yandan kabarmalar görüyorsun, insanlar öfkeli. Öte yandan bir bakıyorsun, mitinglerde hep aynı insanlar. Bentlerini yarıp halkın içine girmek gerek. Stockholm'den çok şey bekliyorum ben. Sonra Sovyetler de katılıyorlar toplantıya. Dediklerine göre bir biyolog gelecekmiş. Konuşmak istiyorum onunla. Ne düşündüklerini öğrenmek istiyorum. Hayır, muhakkak gideceğim. Kendini korumalı insan. Doğru ama çok değil. O zaman yaşamak neye yarar? Lejan da güç durumda şimdi. O da çocuk değil. Ya sen? Sanıyor musun ki dediklerine inandım? Niste olup bitenler karnaval gibi bir şeydi demek. Peki öyleyse kolun hala neden sarılı? Ne istiyorsunuz yani? Bir ben mi oturup duracağım oturduğum yerde, sırça köşkte? Kararından caydıramadım Mada onu. Ertesi gün Röne geldi. Düma onu işi konusunda bir güzel sorguya çekti. Kitabı muhakkak yazmalıydı. Ama Röne de onun sağlığından söz etmeye başlayınca Düma ellerini kaldırıp direndi. Hiç ağzını açma yoksa karışmam. Birincisi sen çocuk doktorusun ve ben çok şükür çocuk değilim. İkincisi bunu babam başaramadı. Nerede kaldı sen başaracaksın? Öte yandan son derece önemli bir sorun var ortada. Sen de biliyorsun. En iyisi sen şu ulusal kongre hazırlıklarının nasıl geçtiğini anlatsana bana. Düma Stockholm'a gitti. Paris'ten sonra Stockholm'ı soğuk ve Dünya Komitesi toplantısı için buraya koşuşmuş insanların heyecanlarına karşı kayıtsız buldu. Toplantılar yer altındaki bir restoranda yapılıyordu. Düma şaka yollu katakomb diyordu buraya. Sokaklarda uzun boylu mavi gözlü İsveçliler dünyalarının dokunulmazlığını anlatmak istercesine sakin, acelesiz yürüyorlardı. Yerin altında ise delegeler savaş tehdidi altındaki dünya üzerine konuşuyorlardı. Aralarında zenciler, Kanadalı bir misyoner, Rus yazarları, Amerikalı bir ressam, İtalyanlar, Finliler, Almanlar vardı. Frederick Joliot Curie heyecanla okuyordu önündeki bir kağıttan. İnsanları yıldıran ve kitle halinde öldüren silahlar olarak atom silahlarının kayıtsız şartsız yasaklanmasını istiyoruz. Düma için atom bombasının yasaklanması sorunu son zamanlarda kafasını hep uğraştıran bir takım düşüncelerle sıkı sıkıya bağlıydı. Eskiden basit insanlar bilimi kutsar, yaşayışlarını kolaylaştırdığı için ona saygı duyarlardı. Gerçi eskiden de kolera salgınlarında mutsuz hastaların doktorlardan öç aldıkları ya da dokumacıların patronları değil makineleri yoksulluklarının suçlusu sayarak fabrikaları parçaladıkları olmuştu. Ama sis çabuk dağılmış, gerçek ortaya çıkmıştı. Gerçi büyük buluşlar o zamanlarda bir avuç insanın zenginleşmesine neden olmuştu. Ama insanlar çocuk ölümlerinin azaldığını, işlerin daha kolaylaştığını ve bir kentten başka bir kente ulaşımın çok daha çabuk ve rahat olduğunu görüyorlardı. Hem insanlar kötü olanı değil, iyi olanı anımsamaya eğiniktirler. Difteriyi, Ruh'un, kuduzu, Pasteur'ün yendiğini unutmadılar daha. Nasıl büyük bir hayranlıkla bakmıştı Parisliler gökyüzüne ilk uçağı izlerken. Oysa şimdi gitgide daha çok rastlanıyor insanların bilginleri lanetlemelerine. Savaş denilen dehşetin suçlusu bilinmiş gibi geliyor onlara ve her yeni bilimsel buluş yeni bir yıkımı getiriyor onlarca. Ama bunun suçlusu bilginlerin kendisi belki de. Çünkü bilim adamları arasında da öyle kariyeristler, öyle şarlatanlar var ki her türlü çirkefliğe hizmete hazır olan bu adamlar ilerlemeyi reddediyorlar. Boş inananları destekliyorlar. Bazı antropologların cahil bir onbaşıya milyonlarca suçsuzu öldürtebilmek için insanlar arasında en önemli öğenin kan grubu ya da kafatası ölçüsü olduğunu ileri sürmeleri başka nasıl açıklanabilir? Jeopolitik sözcüğü tek başına niye anlatabilir? Günümüzde Vogue diye bir adam çıkabiliyor ve ciddi ciddi dünya nüfusunun fazlaca arttığını, muhakkak yeni bir insan kıyımına gerek olduğunu ileri sürebiliyor. Ama hiç şüphesiz yalnızca şarlatanlardan oluşmuyor bilim dünyası. Atom enerjisi konusunda son derece dürüst, namuslu insanlar da çalışıyor. Frederick örneğin insanların tüm niteliklerini üzerinde toplamış bir kişi. Macleay, Amerikan fizikçiler arasında soylu, mert kimselerin de bulunduğunu söylememiş miydi? Ya Einstein? Onunla görüşüp konuşmuşluğum yok ama inanıyorum ki büyük bir yüreği var. İstedikleri gibi çalışma olanağı vermiyorlar ona. İstiyorlar ki tüm buluşları bir tek şeye yönelsin, yok etmeye. Joliot Curie atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması için çalışmalarını sürdürebilir mi artık? Belçikalı bilim adamları bir gram bile uranyumları bulunmadığını söylemişlerdi bana. Belçika Kongosu'nun bütün uranyumları bomba yapımı için Amerika'ya gidiyormuş. Eğer yüzyılımızın bu yüce buluşu barışçıl amaçlarla kullanılabilseydi insan yaşamını buhar motorlarının ya da elektriğin değiştirdiğinden daha çok değiştirebilirdi. Bunun yok ediş... için kullanılması ise insanlığı çok gerilere götürmekle tehdit ediyor. Bilim adamları için atom bombasının yasaklanması hem uygarlığın kurtuluşu hem de övünecek bir geçmişi olan bilime saygınlığının geri verilmesi demek olacak. Oturumlardan birinde Dumas bu düşündüklerini söyledi. Tüm aydın, dünyaca çalışmaları bilinen Julia Curie'den daha ilk çalışmasını bile bitirmesine izin verilmeyen genç doçent Morio'ya kadar aşağılık yıkıcı planları hizmeti reddeden bilim adamlarını nasıl kovuşturmaya uğrayıp cezalandırıldıklarını anlattı. Kendi kurduğu enstitüden bir kalemde kovulmasına Dumas hala alışamamış olmasına rağmen kendinden hiç söz etmedi. Sonra halktaki o büyük ve soylu duygudan, dokerlerin, maden ve metal işçilerin yürekliliğinden, Fransız kadınlarından, treni durdurmak için raylara yatan Raymond'dan, Nice limanındaki Mado'dan söz etti. Düşünürler, bilim adamları, edebiyatçılar böyle bir anda halktan koparılabilir mi? Amerikalı bilim adamına döndü sonra. Belki sözlerim Amerika'ya kadar ulaşır. Sizin güçlüklerinizi biliyorum ve sizinle aynı alanda çalışan bir yoldaşınız olarak konuşuyorum. Üzerimizde büyük sorumluluklar var. Bugün savaşı önleyebilir, sahibi olduğumuz ortak serveti koruyabiliriz. Susmak bir şeye yaramaz ve susanları kimse bağışlamaz. Daha fazla susamayız artık. Buradan söz konusu olan politika değil, insandır. Tartışmaya da gerek yoktur. Herkesin kendisi karar vermelidir buna. Evinde geceliğin tek başınayken insan mıdır yoksa değil mi? Ve bunu yüksek sesle sormalıdır kendisine. Delegelerden birisi toplantıda alınan kararlar için bir imza kampanyası açılmasını önerince Dumas yerinden kalkıp uzun süre alkışladı. İşte bu çok güzel. Muhakkak toplamak gerek imza. Herkese başvurmak gerek. Mitinglere gitmeyen, hatta gazete okumayan insanlara. Onlara şunu söylemek gerek. Atom bombası ne bir tartışmacıdır ne de bir eleştirmen. Seçim yapmaz o. Ayrım gözetmeden herkesi öldürür ama onu kullanma cesaretinde bulunup bulunamayacakları sıradan basit insanlara, sizlere bağlıdır. Bu belgeyi imzalamakla önemli bir görev yapmış olacaksınız. Yıkımları önleyecek, çocuklarınızı, gelecek dünyayı koruyacaksınız. İmza kağıdını Rüşe'ye de götüreyim. İmzalamayacaktır hiç şüphesiz. Ama böylelikle herkes onun atom bombasından yana olduğunu görür hiç değilse. New York'ta kendisine saldıracağımdan korkan otel hizmetçisi kadın bile imzalar herhalde. Yalnız ona bunu gereken biçimde açıklayabilmeli. Kötü olan bir şey varsa o da elimizde az adam var. Aradaki duvarları yıkıp sokaktaki insana ulaşabilmek ve ona barıştan yana olmanın bir partiden yana olmak demek olmadığını açıklamak ve sizi askere çağırmıyoruz demek gerek. Size bir tek şey söylüyoruz. Yaşamak istiyorsanız eğer savaşı reddedin. Dumas bütün oturumları büyük bir dikkatle izledi ve bir tek konuşmayı bile kaçırmadı. İsveç delegesinin konuşması sırasında da salondaydı. Şunları söylüyordu İsveçli. Kararda şöyle diyelim. Barış yanlıları Sovyetler Birliği'nin yol göstericiliğinde savaş güçlerini yenecek. Uzun boylu, ak saçlı, İngilizce konuşan bir adam ona itiraz etti. Ben İsveçli dostumuzun önerisine katılmıyorum. Sovyetler Birliği barış için dünyadaki bütün barışsever güçlerle birlikte savaşıyor. Sovyetler Birliği'nin yol göstericiliği sözü hareketimizi daraltabilir. Oysa biz onu genişletmek istiyoruz. Bir barış savaşımına yalnızca komünistleri değil, gerçekten savaş istemeyen herkesi. Bu arada barıştan yana olup da Sovyet sistemini beğenmeyenleri de çekmeliyiz. Dumas yanında oturan delegeye yavaşça sordu. Kim bu? Sovyet delegasyonundan bir üye, biyolog Sebarşin. İki oturum arasında Dumas 3 saat konuştu Sebarşin'le. Her şeyden söz ettiler bu konuşmalarında. Orman dikimi, imza kampanyası, Fransız dokerlerinin savaşımı, yıkılmış kentlerin yeniden kurulması. Çok iyi konuştunuz bugün komisyonda dedi Dumas gülümseyerek. Ben devrimciyim ve Moskova'ya umutla bakıyorum. Bizim dokerlerle ya da maden işçileriyle konuşun, onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Şimdi Fransa'da en güçlü parti bizim parti ama yalnızca oy sayısı değil tabii önemli olan. Nice insan var ki radikallere ya da sosyalistlere oy veriyorlar. Ama bunlar ülkelerini gerçekleştirebilmek için en küçük bir harekette bulunuyorlar mı? Örneğin bir öğün yemek yemekten vazgeçebilirler mi? Hayır, bunların ülküleri bile yoktur. İyi insandırlar aslında ama ruhsal dünyaları dardır. Beyinleri yıkanmıştır. Coşku ve aşk üzerine değil, hesabını bilme üzerine yaşama öğretilmiştir onlara. Çocukluklarından beri şüpheci olmalarını sağlayacak bir eğitimle yetiştirilmişlerdir. Onların milletvekilleri de Çek yolsuzluklarını örtmek için çalışırlar. Bizimkilerse faşist yasalara karşı savaşıyorlar. Ölümün üzerine gidiyor komünistler. La Roche ya da Nice'te olanları bir okuyun göreceksiniz. Ama ürkekleri, kararsız olanları, şüphecileri de hesaptan düşmek doğru değil. Onlar da yaşamak istiyorlar, ancak bir şeyden anladıkları yok. Onlara durmadan sizin onların üzerine saldıracağınızı, bizim de komünistlerin de ellerinden evlerini barklarını alacağımızı, emekli maaşlarını keseceğimizi söylüyorlar. Böylece hem sizden hem bizden korkmalarını sağlıyorlar. Öte yandan barış hareketi de çok geniş olmalı. Çünkü ancak o zaman zafere ulaşabilir. Çok düşündüm bunun üzerinde. Ama bunu özellikle sizin Sovyet delegesinin söylemeniz çok güzel bir şey. Sovyetler Birliği şüphesiz öncümüzdür. Bunu hepimiz biliyoruz ama siz elinizi yalnızca bize değil, barış isteyen herkese uzatıyorsunuz. Böylece hareketi önder olmak istemeyen yönetmiş oluyor. Oturumları dikkatle izliyorum ve sizin ve yoldaşlarınızın ne kadar alçak gönüllü davrandığınızı görüyorum. Tartışırken bile dostçasınız. Bazen ikna ediyorsunuz, bazen ikna ediliyorsunuz. Neden bu kadar dinliyorlar sizin sözünüzü? Çünkü deneyiminiz çok, düşünce ufkunuz geniş, ölçekleriniz başka. Sebarşin, Sovyet tarımcılarının son yıllarda yaptıklarını, yeni ve büyük girişimleri, insanların yaşayışlarının nasıl kolaylaştığını anlattı. Bakın, iki hafta önce olan bir şey anlatayım size. Moskova'da bir spiker vardır. Sanırım kimse görmemiştir onu. Ama sesini herkes tanır. Savaş sırasında Almanlara karşı zaferi kazandığımızı o açıklamıştır radyodan. İşte geçen hafta aynı spiker fiyatların indirildiğini açıkladı. İlkinde kentlerimiz kurtulmuştu, onu söylüyordu. Bu kez ise herkesin çay ve şekeri, yağı, ayakkabısı, kumaşı olacağını söylüyordu. Bu da bir zafer bildirisidir. Tek tek bütün insanlarımız yıkıntılarla, yoksullukla, kısacası savaştan arta kalan her şeyle savaştı ve zaferi kazandık. Anlıyorum, anlıyorum, dedi Duma. Heyecanlıydı. Bilemezsiniz, şu anda anlattığınız şeyler nasıl değerli benim için. Motorun yakıta ihtiyacı vardı. Siz bugün bana onu verdiniz. Ömrümün sonuna kadar yeter bu bana artık. Sözlerinizin hiçbirini unutmayacağım. Sizin dayanacağınızı çok önceden biliyordum. En çok bir ay, ondan sonra işleri tamamdır, dediklerini de biliyordum. Toplama kampındayken gelip bizi kurtaracağınızdan adım gibi emindim. Dayanıp dayanamayacağımı, sağ kalıp kalamayacağımı bilmiyordum ama geleceğinizden bir an bile kuşku duymadım. Durumunuzun şimdi daha iyi olması, artık gülebilecek, bebelerinizi nazlandırabilecek, genç kızlarınızı giydirebilecek olmanız çok güzel bir şey. Eğer birilerinin mutluluğa hizmeti geçtiyse bu muhakkak ki Sovyet halkıdır. Artık ölmekten korkmuyorum. Akşam oturumu bittikten sonra Duma yukarı çıktı. İçi huzur doluydu, neşeliydi. Çok önemli kararlar alındı. Stockholm sanki bunlardan hiç habersizmiş gibi tasasız, kendi halinde. Evet, gerçi bura insanları savaşın acılarını tatmadılar. Şansları yaver gitti ama bunu yarın da böyle olacağına, piyangoda bugün kazanmışsan yarın da kazanacağına yalnızca aptallar inanabilir. Onların da üzerine bir bomba atılabilir. Hem de rastlantıyla ya da yanlışlıkla. Oysa hiçbir şeyden haberi yok bunların. Gazeteleri susuyor. Halk dersen kuzeyli. Aylak seyirci takımı bile yok burada. Marsilya değil tabii burası. Yürüyerek gitti oteline. Soğuğu, aydınlığı, hayatın içine giren, alanları ikiye bölen, evler arasında yalı yerler olarak görünen deniziyle, sert, kesici rüzgarıyla kent hoşuna gitmişti. Limana kadar yürüdü. Küçük bir vapur kederli kederli düdük çalıyordu. Martılar alçalıp yükseliyorlardı. Küçük bir birahaneye girdi. Bir bardak bira istedi. Yanındaki masada bir tayfa oturuyordu. İngilizce konuşmaya başladı tayfayla. Yaşlı Fransızın buraya barış bilmem nesi toplantısına geldiğini öğrenince aydınlık duru gözlerini ona diken tayfa. İşte bu çok iyi dedi. Narvik'i bombaladıkları sırada oradaydım ben. Luaya'yı da bombalasınlar istemiyorum. Ne karar aldınız bari toplantınızda? Duma cebinden bildiriyi çıkardı ve okumaya başladı. Atom bombasının kayıtsız şartsız yasaklanmasını istiyoruz. Dünyadaki bütün insanları kendi rızalarıyla bu bildiriyi imzalamaya çağırıyoruz. Tayfa dikkatle dinliyordu. İyi bir şey bu. Narvik'i bombaladıklarında küçük bir kızı da öldürdüler. Kızın annesi bizim işletmede temizlikçi olarak çalışırdı. Hiçbir şey anlamamış kadıncağız. Delirmiş anlattıklarına göre. Bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum. Birkaç saniye sustuktan sonra sordu. Peki sizi dinlerler mi? Bu size bağlı. Bana mı? Benden ne çıkar? Küçük bir adamım ben. Luella'da bile kimse tanımaz beni. Küçükken ayrıldım oradan. O gün bugün hep denizlerdeyim. Bense bu size bağlı diyorum. Tek tek herkese bağlı. Duma ona kalemini uzattı ve buyurgan bir sesle imzalayın dedi. Eğer Luella'da aynı şeyler olmasını istemiyorsanız biraz düşünmeliyim. Tayfa birkaç kez yüksek sesle okudu bildiriyi. Kağıdı katlayıp Düme'ye uzatacak gibi oldu, sonra yine açtı, dikkatle bir kez daha okudu. Öyle çabucak kavrayamıyorum ben her şeyi ama bunu imzalayacağım. Çocukları öldürsünler istemiyorum. Yalnızca Luella için imzaladım sanmayın. Bordo'da da bulundum ben. Bordo'yu da bombalamasınlar istiyorum. Orada da çocuklar var. Düma oteline dönerken düşünüyordu. İşte ilk imza hem de asıl toplamamız gerekenlerden. Bir rastlantıyla aldım onu ama katakomplardan çıkıp halkın yüreğine dağılacağız. Bu kentin insanları kentlerinde gerçekleştirilen işten habersizler ama birkaç aya kadar Stockholm adı herkesin ağzında olacak. Rus biyoloğunun ne iyi bir yüzü vardı. Coşku ya da eskilerin dediği gibi ilham verici bir şeyler vardı gözlerinde. Oysa bir şair değil, biyologtu. Orman dikimiydi işi. Savaştan önce Morris'in evine gelen Sovyet mühendis de şair gibi görünmüştü bana. Oysa makine sipariş etmeye gelmişti. O gençti. Sebastian ise herhalde 50'sini aşmıştır. Ama onda da bir gençlik var. Ondan mı yoksa ülkesinden mi geliyor bu gençlik bilmiyorum. Sonra bir bilim adamı değil de devlet adamı gibiydi sanki. Bizden sonra çağrıyı ilk imzalayan Luellalı bir tayfa oldu. Şaşıracaktır herkes buna. Oysa Narvik'li bir ananın çıldırışını görmüş o. Tüm insanlar bir şeyler gördüler ve daha fazla izin vermeyeceklerdir buna. Sonra en önemlisi Moskova var geride. 20. ayrımın sonu sayfa 219.